Merhabalar, TVNET ekranlarından selamlar. Düşünmeye Değer'in yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Değerli hocam Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. İyisiniz hocam inşallah.
Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
Hamdolsun, şükürler olsun. Rabbim iyiliğinizi artırsın.
Amin cümlemizin.
Allah sizleri başımızdan eksik etmesin.
Estağfurullah, Allah razı olsun.
Hocam, biliyorsunuz bir modernizm diye bir şey yaşadı insanlık. Batı'nın dünya üzerindeki hakimiyeti, tahakkümü, teknik ve teknolojideki üstünlüğünden kaynaklı işte emperyalist gelişmeler. Evet. Bunların tabi bizde de belli başlı yansımaları oldu. Dönemin en büyük devletlerinden biri işte bakiyesi olduğumuz Osmanlı Devleti. Ve ister istemez bu fiziki durum, siyasi işte bu çalkalanma düşünceye de sirayet etmeme şansı yok zaten de. O dönemde ulemanın da üzerinde bir yük var, sorumluluk var. Tefekkür namına, düşünce namına bir şeyler üretiyorlar. En önemli sebebi de şu hocam, burada şöyle bir sorun da var. Yani oradan taşınan fikirler veya şöyle diyelim genel olarak yeni fikirler, yeni düşünce biçimi, insana, kainata, eşyaya, tarihe, devlete bakış da büyük bir değişiklik oluyor ve o dalga bize doğru vuruyor. Bu da bazı şeylerin burada sorgulanmasına sebep oluyor. Bizim ulema şöyle bir şeyde kalıyor. Şöyle bir yer, elinde şöyle bir şey buluyor yani. Bir, bizim sabitelerimiz var. Hassasiyetlerimiz evet. Var. Yani inançlarımız var. Bir de bunların çok böyle temelden alabildiğinden sorgulandığı yeni bir düşünme biçimi ve yeni bilgi kümeleri oluşuyor, bize geliyor. Bunu zaten defalarca birkaç bağlamda konuşmuştuk. Ama bu Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu toprakların yetiştirdiği ulema var. İşte Elmalı var, Hamdi Yazır var, Allah rahmet eylesin. Akseki var, ondan sonra Babanzade var, İzmirli var, İsmail Hakkı var. İşte yeni ilmi kelam iddiasıyla ortaya çıkıyor. Malum kelam ilmini yenileme iddiasıyla daha doğrusu. Said Nursi var. Biraz daha böyle hareket insanı diyebileceğimiz kişiler de var. Fikir kadar veya fikirden daha fazla hareketi temsil eden kişiler var. Mehmet Akif var vesaire. Bu ulema ne yaptı hocam? Yani o dönemde bu batıdan bize gelen o rüzgarı nasıl karşıladı? Ortaya ne koydu? Buradan şuna varmak istiyorum aslında. Oraya geleceğiz. Bugünkü tefekkür dünyamız var ya bizim.
Evet.
Yani gündelik yaşantımıza bile sirayet eden bir düşünme ve anlama biçimimiz var. Bu ulemanın onun üzerinde etkisi var mı? Varsa etkisi ne? Ama ona sonra geleceğiz.
Şimdi bu düşünce tarihi yazarlarının hocam yani klasik dönem, modern dönem fark etmiyor. Düşünce tarihi yazarlarının bir arayışı vardır. İncelediği dönemin dönemi karakterize eden ana problem ne? Hı hı. Bu soruyla baksak yani Osmanlı'nın son dönemi Cumhuriyet'in ilk yılları diyelim. Evet yani ilk yılları, ilk 10 yılları yani. İçinde yaşayan bu ismini saydığını düşünürlerim. Bunların işte diyelim ki Elmalı meşhur, İzmirli İsmail Hakkı meşhur, Babanzade meşhur, Babanzade Ahmet Naim. İşte şöhretli isimler var. Bir de bunların dışında kalan aydınlar var hocam. Ziya Gökalp gibi. Yani Namık Kemal'den Ziya Gökalp'a kadar gelen bir süreç var. Bunların ana problemi ne? Diye sorsak. Ana problemi zannederim şöyle özetlenebilir. Kadim ile cedidi birleştirme problemi.
Yani gayreti, çabası.
Evet, eski ile yeniyi nasıl birleştiririz? Eskiden tamamen vazgeçmeden yani içinde yaşadığımız dünyayı o zaman için söz konusu yani o zaman için düşünüldü. Yaşadığından dünyayı kuran temel sınırlarını, marjinlerini belirleyen bir kadim düşünce var. Bu düşünce işlenmiş yüzyıllarca. Kendi içinde birçok ayrıntısı ortaya çıkmış. Birçok alan oluşturmuş, disiplinler alan oluşturmuş yani. Kadim dönemden, eski dönemden intikal eden bir düşünce var. Fakat bu düşünce aynı zamanda da şimdi eski etkisini gösterebilir durumda değil. Oluşturduğu marjinleri, sınırları kontrol edemiyor. İnşa ettiği yapıları sürdüremiyor. İster buna kabiliyeti vardı da elinden aldılar, ister kabiliyeti kalmadı. Neyse yani gerekçesi her neyse sürdüremiyor. Olgu bu yani. Yani bunun tartışması ayrı yani.
Sürdüremiyor derken buradaki sürdüremeyen halk mı? Devlet ricali mi? Nedir? Kim yani hocam? Yani bizim kendi eski kadim dünyamızı...
Açık ifade edelim hocam.
Ordu mu? Ne?
Evet, yani dünyada değişim rüzgarları var. Hı hı. Bir, ikincisi değişen bilgi alanları var. Bununla ne demek istediğimi söyleyeyim. Fransız İhtilali olmuş. Hı hı. Değil mi? Fransız İhtilali'nin ardından hem toplumun değerleriyle ilgili değişimler ortaya çıkıyor. Sınıf yapısı değişiyor sanayi inkılabıyla birlikte. Rejim yapıları değişiyor. Mesela Tanzimat'tan itibaren aydınları düşünün, en önemli problemlerine özellikle Abdülhamit döneminde meşruti bir idare getirmek, değil mi? Bütün dünyaları bir rejim değişikliği yapmak neredeyse. Bu kadar onun üzerinde duruyorlar. Yani devletin yapısını değiştirmediğimiz sürece
hiçbir şey değişmez, düzelmez.
Tabii yeni dünyanın gereklerine ayak uyduramayacağız. Kanaatleri bu. Şimdi bu, şunu değiştirmediğimiz sürece yeni dünyanın talepleriyle uyumlu hareket edemeyeceğiz. Dolayısıyla ayakta kalamayacağız fikri. Diyelim ki şuna gidiyor. Mesela bildiğimiz disiplinleri değiştirmediğimiz sürece, mesela hukuk bilgisini genişletmediğimiz sürece, hı hı, zooloji bilgisini, botanik bilgisini, kimya bilgisini, mühendislik bilgisini genişletip değiştirmediğimiz sürece biz yeni dünyada ayakta kalamayacağız. Varlığımızı idame ettiremeyeceğiz. Bunların bir kısmını şakası olmadığı için çok eskiden değiştirdiler malum. Daha 1800'lerden itibaren, işin başından itibaren mühendislik alanını değiştirdiler. Hı hı. Yani oturdular, mühendishaneyi Bahru Hümayun, mühendishaneyi Berru Hümayun'u kurdular. Ondan sonra bazı alanların fakültelerini açmak zorunda kaldılar. Çünkü bu alanlarda geri kalmanın bedeli çok ağır. Yani bu alanları yakalayamamanın bedeli yok olmak yani. Çünkü karşıdaki güç sizi yok ediyor. Ama aynı şey mesela biz hukukta nasıl yapacağız? Aynı şeyi biz metafizikte nasıl yapacağız? Psikolojide nasıl yapacağız? Sosyolojide nasıl yapacağız? Şimdi bunlar matematik bilgisi gibi değil. Yahut fizik bilgisi gibi değil. Bunlar böyle çok daha kritik değerlerle ilgili alanlara da sirayet ediyorlar. Yani diyelim ki bir taraftan hukuku getirip buraya adapte etmekle hukuk sorunlarını gideremiyorsunuz. Yani toplumun bünyesinin onu kabul etmesi lazım aynı zamanda. Yani Batı'da sosyoloji gelişmiş. 1800'lerde büyük sosyologlar yetişmişler. Onların kitaplarını aynı ile buraya tercüme ettiğimiz zaman burada sosyoloji olmuyor artık. Hmm. Yani oradaki gibi olmuyor en azından. Yani o bilgiye vakıf olmak da değil mesele sadece. Yani oturup birisinin sosyoloji üstadlarının eserlerini bilip onları anlayıp yorumlayabilecek hale gelmesi yeterli değil. Burada yeterli, onun işini görmesi gerekiyor.
Yeterli olmamasının sebebi bir geleneğinin olmaması mı?
Tabii, buradaki gelenek üzerine kurulmuş değil o açıklamalar. Evet. Buradaki şartları dikkate alınarak, buradaki bünyenin tabiri caizse hassasiyetlerinin dikkate alınarak yeniden yorumlanması gerekiyor. Yeniden açıklanması gerekiyor. Yani bazı alanlarda bilgi transfer olmuyor. O bilgiye sahip olup yeniden kendi şartlarına göre anlayıp yorumlayabilecek bir zihin gerekiyor. Hmm. En önemli problem bu. Yani hukuk böyle, ilahiyat alanı böyle, felsefe alanı böyle. Yani bu bazı bilgi türlerinin temel karakteristiği. Bazıları böyle değil. Yani diyelim ki birisi matematik problemlerini senin daha önce bildiğinden daha iyi bir yolla çözmeyi başarmışsa alıp onu getiriyorsun. Burada işe yarıyor. Hı hı. Birisi diyelim ki yani sen işte şöyle şöyle alet yapıyordun tarla sürerken de öteki o tarlayı sürmek için daha iyi bir alet geliştirdi. Birisi mesafeleri kat etmek için işte buharlı makine, bak bunları getirebiliyorsun. Bunların ortaya çıkardığı sonuçlar oluyor tabii ki. Yani bunların da ortaya çıkardığı yaşam biçimiyle, şehirleşmeyle, sınıf yapısıyla ilgili ciddi sonuçları oluyor. Ama bilginin kendisi diyelim ki sosyal alanda, ilahiyat alanında, felsefede olduğu kadar büyük krizlere yol açmıyor.
Sebebi ne hocam?
Sebebi bu kısmın değerlerle yakından ilgisi. Dünya görüşüyle yakından ilgisi tabii. Yani diyelim ki siz sosyal bir vakayı açıklayacaksınız değil mi? Hı hı. Sosyal bir vaka matematiksel bir hadisenin açıklanması gibi hemen açıklanamıyor. Burada bir sürü unsur devreye giriyor. Siz diyelim ki bir ilahiyat problemini ele alacaksınız. Yani kelamda Tanrı-alem ilişkisini tartışacaksınız. Yani Avrupa'da iyi düşünürler yetişti, onların Tanrı-alem ilişkisiyle ilgili fikirlerini getirelim, burada kullanalım demenizde olmuyor bu iş. Yani o hafızanızı dikkate almanız gerekiyor. Eski klasiklerin size verdiğini dikkate almanız gerekiyor. Medrese müfredatını dikkate almanız gerekiyor. İnsanların kabul şartlarını, bu konuyla ilgili eğilimlerini dikkate almanız gerekiyor. Bir sürü şeyi dikkate almanız gerekiyor yani. Şimdi bu dönemde yani 1800'lerden neredeyse 1950'ye kadar yetişen aydınların, alimlerin ana problemi bu eski ile yeniyi mezcetme problemi aslında. Temel problemleri bu. Bakın hocam, Elbalı Hamdi Yazdır'ın o Metalip ve Mezahip Dibacesine bakın. Oradaki ana problem bu. İzmirli İsmail Hakkı'nın Yeni İlmi Kelam kitabının ana problemi bu. Bir alandaki bu yeniliği nasıl yaparız? Oradaki ana problem bu. Babanzade'nin eserlerindeki ana problem bu. Yani gerek ilmin nefse, gerek ahlak eserlerindeki ana problem bu. Ahmet Hamdi Akseki'nin ahlak kitabındaki ana problem bu. Elmalı'nın tefsirinde neredeyse en derin bahislerin ana problemi de bu.
Tabii tefsirin yazılış gayesi evet, de bu aslında.
Yazılış gayesi bu ama tefsirde gayeyle uygun bir şekilde derinlemesine ele aldığı problemleri, özellikle birinci ve son ciltte ki problemlerin yoğunlaştığı noktalar da bunlar. Bunlar yani. Namık Kemal'in de problemi bu. Ziya Gökalp'in içtimai usulü fıkıh problemi de bu. Usulü fıkhın, fıkıh projesinin ana problemi de bu. Yani önde gelen bir şekilde klasik dönemden haberdar olan, yani içinde yaşadığı toplumun kurucu düşüncelerinin, açıklayıcı teorilerinin farkında olan herkesin bir şekilde vardığı problem bu. Yani üzerinde durduğu problem bu. Peki bunda ne yaptılar? Yani nereye gidebildiler? Şimdi bu modern Batı düşüncesi sadece yeni fikirlerin ortaya çıktığı bir düşünce değil hocam. Yeni yöntemler ortaya çıkıyor.
Yöntemden kastın ilmi yöntem.
İlmi yöntem. Tabii düşünme ve ilmi yöntemler yani. Yani şunu kastediyorum. Yani mesela tarihi hangi yöntemle anlayacağız? Buna dair yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Diyelim ki biz insan ilişkilerini nasıl çözümleyeceğiz? Buna dair işte adamlar oturup sosyolojiyi kuruyorlar. O orada veriyi nasıl toplayacağız? Buna dair yöntemler geliştiriyorlar.
İstatistik ilmi
çıkıyor. Evet. Mesela metinleri nasıl yorumlayacağız? Kutsal metinleri nasıl yorumlayacağız? Buna dair yeni yöntemler ve iddialar ortaya çıkıyor. Yani bunu bütün şeylerde, alanlarda çoğaltabiliriz, sıralayabiliriz yani. Bir, yeni düşünceler ortaya çıktı Batı'da. İki, o düşüncelere ulaşılmasını, o düşüncelerin açıklanmasını ve tatbik edilmesini sağlayan yeni araştırma yöntemleri ortaya çıktı Batı'da. Ondan sonra, şimdi siz bir şeyi getirirken dolayısıyla sadece yeni bir düşünceyi getirmiyorsunuz. O düşüncenin elde edilmesini mümkün ve sürdürülebilir kılan yeni yöntemler de elinize geliyor. Bence İslam dünyasının krizlerinin odaklandığı ana noktalardan birisi bu. Şimdi yeni yöntemin gelmesi şu demek hocam. Sen hadisçin Hicri 3. 4. 5. yüzyılda büyük hadis alimleri tarafından vazgeçilen yöntemleri kullanıyordu. Değil mi? Senin fakihin yine İslam tarihinde muhtelif dönemlerde oluşup geliştirilmiş fıkıh usulünü kullanıyordu. Senin mütekellimin ve filozofun burhan yöntemini ve istidlal yöntemini kullanıyordu, değil mi? Şimdi artık yeni bir bakış açısı da geliyor. Yani sadece yeni bilgi gelmiyor. O bilgiye ulaşmayı mümkün kılan, yani o bilgiyi tahkik etmeyi mümkün kılan yöntemler de geldiği için bu defa sen eski bilgiye de bu yöntemlerle bakmaya başlıyorsun. Eski kaynaklara. Hocam bu çok kritik bir durum. Ekseriyetle üzerinde durmadığımız bir durum bu. Yani artık
bu neye sebep oldu? Yani yeni bakış açısıyla eski kaynaklara bakınca bir anakronizm mi doğdu?
Yok, anakronizm olduğu için söylemiyorum. Naslardan çıkarılabilecek sonuçlarla ilgili yeni tartışmalar ortaya çıktı. Yani diyelim ki senin klasik dönemdeki muhaddislerinin kullandığı yöntemlerle elde edilen hadis bulgusu yeni yöntemler tatbik edildiği zaman elde edilen bulgular kümesiyle tam olarak kesişmemeye başladı. Diyelim ki bir fakihin klasik dönemdeki değerler dünyası ve o dünya dikkate alınarak geliştirdiği yöntem, modern hukukun oluştuğu değerler dünyasıyla hukukun, o modern hukukun öngördüğü yöntem arasında tam bir örtüşme yok. Değerler dünyasında da radikal farklılıklar var. Farklı farklı şeyler var yani, tavırlar var. Oranın gözüyle kendi geçmişine baktığın zaman da gördüğün şey değişiyor. Yani artık sen 13. yüzyıldaki bir insanın kendi dönemine ve geçmişine bakarken ki akılla bakmıyorsun. Aynı donanımla bakmıyorsun. Bakarken kullandığın gözlük ve göz de değişiyor. Yani sadece gözlük değil, göz de değişiyor. Dolayısıyla da bir, yani bu uyuşturma çabalarının ortaya çıkardığı en büyük problemlerden bir tanesi ne? Bu ana problem. O problemin altına giren ikinci, yani birkaç büyük problem var. Bunlardan bir tanesi, geçmişe dair idrakimizin yeniden oluşması gerektiği kanaati.
Yani geçmişi yeniden kurma mı?
Geçmişi yeniden kurma. Bu yeniden oluşacak yani.
Baştan bir gelenek kuracağız.
Tabii geleneğe dair okumalarımızın yenilenmesi gerektiği kanaati.
O zaman yeni yorumlar gelişecek. Tabii yeni, hocam, yeni anlam katmanlarına ulaşacağız.
Bak, bunun kurumsallaşmış hali üniversite. Biz bu üniversitenin ne o anlama geldiğini bazen çok tartışmıyoruz. Hep anlaşıldığını varsayıyoruz da öyle değil. İlahiyat fakülteleri malum devrimlerden sonra geçmişe dair araştırmaların önemli ölçüde yoğunlaştığı fakültelerdir. Tarih ve edebiyat fakültelerini hariç tutarsak, nazari birikimle irtibat kurmanın yoğunlaştığı alan ilahiyat alanı. İlahiyatlara sıkıştırılmış yani bu klasik dönemle karşılaşmak, yüzleşmek, anlamak ve yorumlamak çabası. Şimdi ilahiyat fakülteleri artık medrese değil. İlahiyat fakültelerinden bir medrese hocası da yetişmiyor. İlahiyat fakülteleri...
Bu ne demek hocam? Yani neyi ifade etmek için?
Şunu ifade etmek istiyorum. İlahiyat fakülteleri modern Avrupa'da kurulan üniversitelerin bizim toplumumuzda yeniden üretilmiş alanlarından birisi. İlahiyat fakülteleri modern kurumlar yani. Dolayısıyla burada yetişen insanların dünyaya bakışıyla medresede yetişen insanların dünyaya bakışı aynı değil. Burada şimdi o dedim ya, eskiye bakış değişti diye. Yani oturup 13. yüzyılda, 14. 15. yüzyılda insanlar, hatta daha beriye gelelim yani. Bu çünkü tevarüs ettikleri yakın zaman 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan zaman. Yani 1600'lerden 1900'lere kadar olan zamanı düşünün yani. Şimdi burada yetişen ancak içlerinde birkaç alim gidiyor İbn Sina'yı okuyor, kaynakları okuyor. Birkaç alim daha ileri ve başlangıç dönem klasiklerini okuyabiliyor. Onun dışında insanlar medreselerde okutulan kitaplar var değil mi? Ortalama insan öyle yetişiyor yani. Medreselerde okutulan Vika'yı okuyor, Hidaye'yi okuyor, Şerhul Akaid okuyor. Daha ileri okuyacaksa Şerhul Mevakıf, Şerhul Makasit okuyor veya bazı bölümlerini okuyor. Beyzavi okuyor, Keşşaf okuyor. Bunların meşhur haşiyeleri var. Onları okuyor. Yani her alanda bunları çoğaltabiliriz yani. İşte usulde diyelim ki Muhtasarül Münteha Şerif haşiyelerine bakıyor. Şimdi artık üniversite sistemi böyle bir şey değil. Üniversite sistemi yapıyı çözmek üzere değil, o yapının oluştuğu süreci anlamak üzere kurulmuş. Yani üniversite sisteminde maksat fıkhın yapısını öğretmek. Medresede bak, maksat budur aslında. Tarih çok ileri ilgiyle kavranabilir bir şey medresede. Ama üniversite böyle değil. Üniversite düşünce tarihini anlatma üzerine kurulu. Eğer alanı oysa. Yani üniversite diyelim ki fıkıh öğretecekseniz, fıkıh nasıl doğdu, nasıl gelişti, temel şahsiyetler neler, ana kitapları neler, bunlar tarihçi nasıl dönüşme, eğer bunları biliyorsanız bunları anlatma üzerine kurulun. Aynı zamanda fıkıh mesailini de öğretmeyi amaçlıyor. Yani mesail öğretimi var ama tarihsel bir okuma biçimi var. Şimdi siz bu klasik döneme dair birikiminizi yeni dönemin bakış açısıyla yeniden oluşturma zahmetine katlanacaksınız. Bunun kurumsallaşmış hali üniversiteler. Üniversitelerin gelmesinin zaten geldiğinde yaptıkları temel işlevlerden birisi bu. Değil mi? Bir tanesi bu. Ana problemlerden bir tanesi bu hocam. Yani geçmişe dair hafızanın yeni dönemin yöntem ve bakış açısıyla tazelenmesi.
Yenilenmesi.
Evet. Birinci problem bu. İkinci problem, O büyük problem altına düşen ikinci problem yeni bilginin batıdan elde edilmesi, tevarüsü.
Hangi alanlara dair?
Bütün alanlara dair. Hı. Yani siz bir şeysiniz, büyük bir toplumsunuz. Siz yani bir aile değilsin ki bana şu koltuk lazım, işte şu alet lazım, gerisi ilgili. Sen toplumsun. Koca devletsin sen. Senin tarım bilgisine ihtiyacın var. Yani ziraat bilgisine ihtiyacın var. Botanik bilgisine, zooloji yani her alandaki bilgiye ihtiyacın var. Mühendislik bilgisine ihtiyacın var. Orada gelişen felsefi tartışmaları tevarüs etmek. Yani bütün alanlarda ortaya çıkan bilgiyi getirme ihtiyacı.
Yani bu bilgi kümesini buraya taşımaktan bahsediyorsunuz ya. Burada hiç mi yoktu ki?
O burada var ama işte artık diyelim ki senin sahip olduğun ziraat bilgisi
veya zooloji,
zooloji bilgisi, botanik bilgisi oradaki bilgiyle mukayese edilecek konumunu kaybetmiş. Evet. Veya sen öyle düşünüyorsun.
Anladım.
Yani senin sahip olduğun toplum bilgisi işte 19. yüzyılda batıda kurulan disiplinlerde üretilen bilgiyle yarışamıyor artık. Hmm. Yani şey bu, olayı çok böyle saptırmaya gerek yok yani. Senin siyaset kitaplarını okuyan adamlar artık modern dönemde oluşan siyasi düzeni çözümleyemiyorlar. Senin fakihlerin artık 19. yüzyılda karşılaştıkları iktisadi düzeni okuyup anlayamıyorlar arkadaş. Yani olay bu. Senin bürokratlarının da yenilenmeye ihtiyacı var. Ordunun yenilenmeye ihtiyacı var. Hepsinin yenilenmeye ihtiyacı olmuş artık. Yani bu tespit yanlış değil Muhammed Hocam. Yani biz oraya baktık da ya kendimizi de yanlış değerlendirdik. Cümlesi doğru olabilir ama bu bilgi alanlarının yenilendiği tespiti yanlış değil. Zaten bunu gördü. Hikmet-i hükümet bunu fark etti. O nedenle başka bazı programlarda konuşuyoruz. Batılılaşma Türkiye'de bir kesimin projesi değildir. Böyle gördüğümüz sürece olay yanlış anlarız. Hatta bak İsmail Kara'nın bir İslamcılıkla ilgili tespiti vardır. Onu da söyleyelim. İslamcılık da bir kesimin projesi değildir. Yani İslamcılığın tonları var. Batılcılığın tonları olduğu gibi. Aşırı olanları var. Mutedil olanları var. Ondan sonra daha temkinli hareket edelim diye çeşitli tonları var yani.
Bu üç tarzı siyaset var ya.
Evet.
Orada hani batıcılık, Türkçülük,
evet.
İslamcılık. Orada da şu izlenimi veriyor hocam yani. İslamcılığın içinde batıcılık, Türkçülük de var. Türkçülüğün içinde batıcılık, İslamcılık da var. Batıcılığın içinde İslamcılık, Türkçülük de var.
Evet hocam bunlar...
Sadece bunların hangisini ne kadar koyacaksın?
Tabii tabii şimdi bunlar sivrilen yönleriyle ayrıştırdığımız tavırlar. Yoksa herkes kanaat getirmiş. Batı'da yeni bir hadise ortaya çıktı. Bu bir hadise artık yani. Bu bir durum. O durumu dikkate almadığımız sürece varlığımızı idame ettiremeyeceğiz. O durumun müştemilatında ne var? O durumun müştemilatında bilgi ve maharet var. Yaşam tarzı var. Toplum düzeni var. Şehircilik var. Tarım artık uzatabildiğin kadar. Hepsi var yani. Dolayısıyla ikinci büyük problemleri, ana problemi altına giren, yani o ana problemi tartışabilmen için senin gidip modern bilgiyi ve mahareti tevarüz etmen gerekiyor değil mi? Onu alman gerekiyor yani. Bakın hocam bu Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar yetişen bütün alim ve aydınların diyelim ki birisi ikisi diğerinin altına gelecek üç büyük problemi var. Eskiyle yeninin nasıl buluşturulacağı meselesi, ama bu doğrultuda eskinin nasıl okunacağı meselesi ve yeninin nasıl elde edileceği meselesi. Şimdi yeniyi elde etmenin bir yolu olduğunu düşünmüşler. Yeniyi elde etmenin yolu ne? Bütünüyle kurumları yenilemek. Bakın kurumları baştan aşağı yenilemek. Bu radikal bir karar. Radikal bir karar.
Fakat ordudan başlıyorlar zaten.
Tabii ordudan başlıyorlar.
Eğitim kurumları.
Ve biliyorsun orduyu yenilemek çok sancılı bir şeydir.
Tabii.
Yani bu sadece bizde değil. Mesela Yeniçeri Ocağı'nı yenilediler değil mi? Kaldırdılar.
Tamam onu diyecektim.
Yerine yeni ordu kurdular. Yeniçerilerin hepsini katlettiler. Evet. Japonya değiştirdi değil mi? Samurayların hepsini öldürdü. Rusya aynı şeyi yaptı. Yani yenilemek çok zor bir hadise. Yani böyle geriden göründüğü gibi hadi arkadaşlar karar verdik şunu lağvedelim yerine tabii. Şunu öyle bir şey değil yenilemek yani. En sert yenilemenin olduğu alanlardan bir tanesi ordu. Ama süreç içerisinde üniversite sisteme geçildi. Üniversite sisteme geçilmesi ne demek? Medreselerin artık işinin biteceğinin haber verilmesi demek. Tabii. Yani medreselere diyorsunuz ki yani arkadaş kendinize çekidüzen verin. Yavaş yavaş elinizden bu ayrıcalıkların tamamı gidecek. Ne o ayrıcalıklar? Medreselerin dehşet ayrıcalıkları var. Medreseler kaza sisteminin başında bulunuyorlar. Tabii. Bütün hukuk sistemi onlardan sorumlu. Eğitim onlardan sorumlu.
Yani bürokrasi de öyle hocam.
Tabii Şeyhülislamlık hocam çok güçlü bir Şeyhülislamlık'tan daha önce konuştuk ya, bak kaç tane bakanlık çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı oradan çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı oradan çıkıyor. Vakıflar oradan çıkıyor. Tabii tabii, yani bir sürü alan çıkıyor. Şeyhülislamlık çok kapsamlı bir şey yani. Adalet Bakanlığı oradan çıkıyor. Şimdi medreselere demiş oluyorsunuz ki aslında yavaş yavaş kendinizi yeni duruma alıştırın.
Ya da adam akıllı bir iş bulun.
Yani şöyle, yani bu medreselerin kapatılmaya varan süreci bu. Üniversite sisteme geçiliyor. Bu sisteme geçmek de çok sancılı. Hemen geçemiyorsunuz. Oraya hoca lazım. Yeni eğitim anlayışına uygun kitap lazım mesela. 1860'larda sipariş ediyorlar. 70 oluyor, kitaplar hala yazılamıyor. Yani Darülfunun'un kurulma sürecindeki sorunlar da var yani. İlahiyat kuruyorlar, tutturamıyorlar, bir kapatıyorlar, geri açıyorlar. Yeni sistemde ilahiyat nasıl yerleşecek? Hepsi büyük problem bunların. Şimdi bu yenilenme süreci çok sancılı ama kaçınılmaz bir süreç olarak tasavvur edilmiş. Bunlar bir şey başarmışlar. Bir şeyde de çok sıkıntı çekmişler. Başardıkları nokta şurası. Kurumsal dönüşüm. Kurumsal dönüşümü şu veya bu şekilde başarmış bizim Cumhuriyet ve Osmanlı'nın son dönemindeki çalışmalarla ecdadımız bunu başarmışlar. Bu bir başarıysa tabii yani. Yani başarıyı sadece olumlu anlamıyla kullanmamak lazım. Yani medreseleri kapatmışlar, şeyi açmışlar. Üniversite sistemine geçmişler. Evet. Cumhuriyet döneminde tekkeler de kapatılmış. Yani şeklen kapatılıyor. Tekke hayatı, tasavvuf hayatı yok edilmesi amaçlanmamış. Öyle anlaşılıyor ama tekkeler şeklen, yani bu kurumların artık yeni dünya, yeni düzenimizde bu kadar yeri olmaz diye düşünerek onları kapatmışlar. Hukuku komple yenilemişler. Değil mi? Özellikle Cumhuriyet döneminde hukuk radikal bir şekilde yerini başka şeye bırakmış. Kurumsal dönüşüm yapmayı başarmışlar. Sanayileşmeye geçmeye başlamışlar vesaire. Ama kurumların muhtevasını yenilemek çok zor. Niye zor? Çünkü hiç kimse size şu kitapları alın da bu bilgileri öğrenin, modernleşeceksiniz demiyor. Gelin biz size şu maharetleri öğretelim de modernleşin demiyor. Niye? Çünkü herhangi bir dönemde bir siyasi ve içtimai düzenin başkalarına karşı üstünlüğü, başkalarının kötürümlü, yani o kötürüm olan halini sürdürmesiyle kaim aynı zamanda. Karşıdaki çok iyi olursa sen nasıl üstün olacaksın?
Ama bizden oraya öğrenci gönderip insan kaynağını orada yetişmiş insanlardan oluşturma teşebbüsü de var.
Var var da yani onlar sana hemen öğrenci gönderdiği her şeyi vermiyorlar ki. Böyle bir şey yok yani.
Özel bir direnç mi var diyorsunuz yani?
Tabii sömürgeciliğin devamının esası bu.
Öyle mi, ciddi mi
tabii
hocam?
Tabii ki
yani. Yani sana Batı her şeyi vermiyor.
Vermiyor hocam. Git öğrenci gönderiyorsun. Nükleer teknolojiye sahip misin? İran ve İsrail savaşı neden oldu? Nükleer teknolojinin transferini engellemek için oluyor bunlar. Yani o bilgi ve maharet her yönüyle aktarılmıyor.
Bu çok özel bir bakış ya hocam.
Yok hocam, bu zaten kendi. Geçen senelerde meşhur bir iktisatçının konuşması çıktı. Yine iktisatçılara konuşuyor. Bak şu andaki diyor hakimiyetimizin devam etmesi için, dünyadaki üstünlüğümüzün, Afrika'nın şu perişan halini sürdürmesi lazım. Niye? Orada güçlenirse sen nasıl devam ettireceksin üstünlüğünü? Yani bu aynı zamanda sömürgeciliğin de içinde bulunduğumuz durumun sürdürülmesi için çaba gösterdiği bir süreç. Yani
hocam o öğrenci mevzusu başarılı olmuyor mu ama?
Öğrenci mevzusu başarılı olamıyor tam olarak.
Yani, Abdülhamit döneminde başlıyor. Hatta daha önce
başlıyor. Daha önce başlıyor. Zaten bu giden öğrencilerin çoğu orada siyasetle uğraşıyorlar. Yani devleti
gazete
nasıl
çıkartıyor.
Tabii rejimi nasıl değiştiririz, bununla uğraşıyor çoğu yani. Onlar içerisinden çok büyük burada dönüşüm yapacak bilim adamları buraya gelmiyor. Öyle olanlar var ama onlar daha ziyade bir aydın edasıyla hareket ediyorlar. Özellikle de ilgileri edebi. Ben zaten bu iki şey koydum ya altına. İslam geçmişinin de yeniden okunması. Bu İslam geçmişine dair bilgi birikimimizin süreç içerisinde bu denli zayıflamasının sebeplerinin bir tanesi bu. Çünkü bunlar gidiyorlar artık İslam klasiklerini okuyacak beceriden mahrum kalıyorlar. Yani yakın zamanda etkin olan isimleri bir düşünün. Bunların hiçbirisi İslam klasiklerini İslam dönemi klasiklerini okuyabilecek evsafa sahip değil ki. Yani bunlar artık 35 yaşına kadar batıda kalmışlar çoğu. Geçmiş artık.
Bunlar kendi geleneğinden de kopmuş
tabii,
oluyor.
Tabii Şerrül Mevakıf yani. Bilmiyorlar. Ne bileyim Muhtasarül Münteha okuyamıyorlar. Zaten İbn-i Sina'yı, Farabi'yi okuyacak durumda değiller. İbn-i Arabi'yi bilmiyorlar. Yani bunlar Osmanlıca tabii çok büyük bir dil hocam. Burada bir ayrıntıyı ihmal etmemek lazım. Türkçe 17. 18. yüzyılda İslam dilleri içerisinde en geniş imkanlara sahip bir dile dönüşmüş. Arapçanın imkanlarını almış, Farsçanın imkanlarını almış. Devasa bir dil olmuş Osmanlı Türkçesi. Şimdi bunlar bu dili öğrendikleri için dilin imkanları dahilinde engin, derin bir düşünce oluşturmaları mümkün aslında. O nedenle içlerinden büyük edebiyatçılar çıkıyor ama ham bilgiye ihtiyaç duyan alanlar var. Yani sen bir dili iyi öğrenmekle oturup usul-i fıkıh öğrenmiyorsun. Yani oturup diyelim ki vahdet-i vücudu yahut da İbn-i Sina'nın felsefesini yahut Razi'nin düşüncesini öğrenmiyorsun. Bu kitaplara vukufiyet kesbetmiyorsun. Dolayısıyla yeni dönemin gerektirdiği, yeni dönemin ana probleminin gerektirdiği ikinci büyük problem, İslam mirasının yeni yöntem ve bilgiler ışığında nasıl okunacağı meselesi kötürüm kalmış bu dönemde. Bu dönemde çok büyük bir atılım yok buna dair. Onu yani doğru dürüst bilen insan da kalmamış. İçlerinde alimler var ama yaygın bir bilgi hacmi süreç içerisinde zayıflamış. Oturuyorlar, sorunların nerede olduğunu tam tespit edememişler bu nedenle. Oturuyorlar, şu hadisleri ayıklayalım. Sünneti tartışıyorlar. Hadisleri bunlardan hiçbir şey olmuyor aslında.
Yani peki bu saydığımız ulema ne yapıyor hocam?
Ona geleceğim. Bu ulema daha ziyade medreselerde oluşan üst düzey bilgiyle yeni bilgi arasında irtibat kurmaya çalışıyorlar. Ana problemi üstleniyorlar yani.
İrtibattan kastınız ne? Onu güncellemek mi? Yeni bilgiler ışığında onları yeniden ele
hocam,
almak mı?
Hocam bunlar geçmişi temsil ettiğini düşünüyorlar. Babanzade, Elmalı Hamdi Yazır, İzmirli İsmail Hakkı, Ahmet Hamdi Akseki gibi insanlar bu toplumda kadim klasik dönemden beri intikal eden aklı temsil ettikleri kanaatindeler. O aklı temsil ediyorlar aslında. Yani medresede tecessüm etmiş, kimisi tekkede tecessüm etmiş zihin ve kalbi temsil ediyorlar. Bu temsil doğrultusunda da yeni gelen fikirlerin, değerlerin ve yöntemlerin değerlendirmesini yapma çabasındalar. Yani bunlar aslında konumlanmış şahsiyetler. Üniversite sistemin de bu doğrultuda ilerlemesine çaba sarf ediyorlar. Bunlar önce biliyorsunuz 1930'lara kadar falan şeylerdeler, üniversitelerdeler. Kimisi Osmanlı döneminde, kimisi Cumhuriyet döneminde hocalık yapmaya devam ediyor. Oturuyorlar bunlar mesela diyelim ki Batı'da ahlaki tefekkür mü gelişti? İslam döneminde gelişen yani Farabi'de, Ragıbel İsfahani'de, Gazali'de, Fahri Razi'de, Devvani'de, Tusi'de, Kınalızade'de, Taşköprüzade'de gördüğümüz ahlaki tefekkürün ana yapısını bunlar biliyorlar ve yeni ahlak düşüncesini ve sorunlarını bu yapı doğrultusunda tartışmaya çalışıyorlar. Bu yapıdan hareketle oranın nasıl okunacağı problemleri ikincil bunda. Evet ikincil. Ana meseleleri oradaki birikimden hareketle yeniyi değerlendirmek. Yeniyi değerlendirmek. Bu bir ekibin karakterini oluşturan yani yaklaşımını oluşturan tavır bu bir ekibin. Mesela Elmalı Hamdi Yazır böyledir. Ahmet Hamdi Akseki böyledir. Mesela İzmirli İsmail Hakkı böyledir. Hatta yazım tarzı değişik olmakla birlikte Said Nursi de böyledir.
Evet.
Yani onlar geçmişi yeniden nasıl anlama çabasına girmekten ziyade geçmişteki birikimle modernin nasıl anlaşılıp yorumlanacağı, kesişme noktalarının nasıl tespit edileceği, çatışma alanlarında yeni olanın nasıl eleştirilip tahmin edileceği üzerine kuruludur bunların çabası. Asıl itibariyle. Şimdi bir ekip aslında medrese geleneğinden gelmiyor. Bunlar yeni dönemin bilimsel idrakini tevarüz etmiş insanlar veya etmeye çalışan insanlar. Bunlar klasikte yeni bilginin mukabili neydi ve biz bu klasikleri yeni bilgiyle nasıl okuruz sorusunu soruyorlar. Mesela bunların en önemlilerinden bir tanesi Ziya Gökalp'tir.
Bu da ikinci bir grup.
İkinci bir tavır bu.
Ama bunlarla ilgili de hep şu şeyden bahsedilir. Yani bunlar da geleneği bilmiyordu.
Ya geleneği
yani kelamı bilmez ya mesela.
Diyelim ki geleneği tabii ki İzmirli İsmail Hakkı gibi Babanzade gibi bilmiyorlardı belki. Ama bunlar şöyle bir çabaya girdiler. Haberdardılar bir kısım tartışmalardan, bazı görüşlerden. Yeni bilginin bu toplumda klasik dönemden intikal eden bilimler külliyatıyla nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği konusunda çabaya girdiler.
Yani onu anlayacak kadar bir şey vardı
altyapı. Tabii bu çabaya girdiler. Mesela Ziya Gökalp bu nedenle fıkıh ile sosyoloji arasında bir irtibat kurdu. Hatta bizim Recep Şentürk Hoca bunun çok üzerinde durur.
Evet.
İslam toplumlarının sosyolojisinin klasik dönemde fıkıh olduğunu söyledi. Ve içtimai usulü fıkıh adıyla yeni bir alan kurmaya çalıştı. Yeni bir alan kurmaya çalıştı. Yani onlar da bak bu grupta olan insanların yaptığı iş yeni bilgiyi güncellemek. Ya bu çok ilginç bir tavır ha. Batıdan gelen bilgiyi buranın talepleri doğrultusunda güncelleme çabasına giriyorlar. Bu farklı bir tavır. Bu mesela bu Elmalı'da olan bir tavır değil.
Elmalı geçmişi okumanın peşinde.
Evet yani Elmalı geçmişten hareketle yeniyi konumlandırma peşinde.
Aynen.
Fakat bunlar yeninin kendisini geçmişteki örtüşme noktalarını da tespit ederek yeniden konumlandırma çabasındalar. Hı hı.
Yani biri geçmişten biri bugünden hareket ediyor.
Yani. Evet evet yani arada irtibat kurma çabası ortak ama yani. Özellikle bu şeylerin Elmalı, İzmirli İsmail Hakkı gibi şahsiyetlerin çabaları daha sonra ilahiyatlarda birazdan geleceğiz oraya ilahiyatlarda derinleştiriliyor. Mesela İzmirli İsmail Hakkı'nın yeni ilmi kelamı da böyle. Yeni cereyanlar çıkmış. Şimdi kelam kitaplarında daha önce diyelim ki kendi dönemlerinde, mütekellimlerin kendi dönemlerinde oluşan ilmi cereyanlar ele alınmış. Bunlar ekseriyetle de kuruluş dönemine ait cereyanlar. Yani Hicri ilk 300-400 yılının fikri cereyanları. Deysaniye diye bir grup var, mütekellim onu eleştiriyor. Mutezile'nin farklı fikirleri var. Ehl-i Sünnet mütekellimi ise onu, Mutezile mütekellimi ise Ehl-i Sünnet'i eleştiriyor. Ne bileyim, maniheist şeyler var, düşünceler var, onları eleştiriyorlar. Şimdi yani senin maniheist düşünceleri Deysaniye eleştirmenin bir anlamı kalmamış. Materyalizm çıkmış, başka bir şey çıkmış. Bunlar çıkmış. Oturuyor İzmirli İsmail Hakkı, yeni ilmi kelam derken bunu yapmaya çalışıyor.
Yani o dönemin içinde bulunmuş olduğu çağın veya hemen hemen öncesinin ortaya çıkmış olan düşüncelerini kelami bir mantıkla, bir kelamcı zekası aklıyla ele alıyor. Başarılı oluyor mu?
Bunların bazı alanlarda başarılı olduğu söylenmeli. Yani bizim şimdi sonraki dönemlerde daha böyle ileri götürmeye çalıştığımız çabaların kurucu düşünürleri bunlar aslında. Bunlar ilk nüveleri. Fakat bunların çok kritik bir eksiği var. Klasik dönemdeki alimlerin kendi dönemlerindeki konumlarına nispetle. Bunlar, bu alimlerin hiçbirisi yeni dönemin bilimine vakıf değiller. Evet hocam, bu çok kritik bir eksiklik. Yani diyelim ki 13. yüzyılda bir alim kelam kitabı ya da felsefe kitabı yazarken kendi döneminin bilimiyle ilgili bir sorunu yok. Bu ona vakıf. Yani Seyit Şerif Cürcani işte 14. yüzyılda kelam kitabı kaleme alırken matematik kendi döneminde ne seviyede buna vakıf.
Peki İzmirli modern dönem veya çağdaş dönem felsefesini bilmiyor mu?
Felsefeyi bilmek sorun değil, fiziğini bilmiyor. Kelamın önemli kısmı fizik.
Onun uğraştığı alan daha çok teorik alanlar. Yani orada net bir ayrım var. Bilimin alanı ayrı, işte felsefenin, düşüncenin alanı ayrı. Yanlış, o ona yetmez mi?
Yetmez. Bu yanılsama hocam. Yanılsama. Kendi döneminde fizik ve matematiğin geldiği noktayı tasavvur edemeyen, bu noktayı bilmeyen bir insan kesinlikle filozof olamaz. Hiç numara yapmaya gerek yok. Kesinlikle kelamcı olamaz. Hikaye var bunlar. Tabii.
Büyük laflar hocam.
Büyük laf değil ya. Tarihi vaka öyle ya. Kendi döneminin fizik ve matematik, ya bilimler külliyatının.
Bu son dönem için de geçerli mi yani?
Hepsi için geçerli ya.
Tamam, geçmiş dönemle ilgili hep söylersiniz.
Ya hocam, modern dönem için de geçerse. Düşün ki diyelim ki modern dönemde mantıkla ilgili bir tartışma. Matematiğin geldiği noktayı bilmeden mantık tartışması yapılır mı? Yani fiziğin geldiği noktayı bilmeden, teorik fizik tartışmalarını bilmeden sen nasıl varlık payslarını tartışacaksın? Öyleyse hepimiz büyük filozof olurduk. Öyle bir şey değil ki bu. Yani bu modern dönemde yetişen filozoflar da bu bilgiye vakıf olduğu bilinen ya da varsayılan filozoflar. Yani dönüşüm yapmış filozofları düşünün, yani etkili olmuş Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant. Bunlar hepsi kendi dönemin bilgi birikimine vakıflar. Hegel. Yani vakıf, bu vukufiyet olmadan filozof çıkmaz. Yani o bütünü görmeden filozofluk mümkün değil. Filozofluk değil sadece, kelamcılık da mümkün değil. Kelamın ana iddiaları itibariyle. Çünkü kelamla felsefe arasındaki iddia kapsamı bakımından fark yok. Akaid alimi olursunuz. Medrese hocası olursunuz. Yani bunda sıkıntı yok. Bir üniversite öğretim üyesi olursunuz. Bir alanla ilgili bilgileri öğretirsiniz. Mesela ama
İzmirli bu profile uyuyor muydu?
Uymuyor.
Hocam? Uymuyorsa nasıl başarılı oldu? Ne yaptı ki ya yani?
Çabalarının bir kısmında başarılı oldu demek istiyorum. Yoksa ha. İzmirli büyük düşünür olduğu anlamında değil yani.
Anladım.
Elmalı büyük düşünür olduğu anlamında değil. Biz şimdi bu kelimeleri, bu ifadeleri çok müsamahalı kullanıyoruz.
Tabii.
Yani empati yapıyoruz şahıslara. Hayır, bizim öyle bir adamımız yok son dönemde. Öyle bir insanımız yok yani. Niye? Bunlar yani geçmişi ve günü okuma konusunda hala bu sorunumuz devam ediyor. En büyük problem bilgi birikiminin üzerine çıkabilecek şekilde meseleye bakmak idi. Bu dönemde artık yeniye sahip olmadıkları gibi tam olarak eskiyi de kaybetmeye başladılar. Yani eski de ellerinden gitmeye başladı.
Bunlardan sonraki dönemde değil mi? Bu saydığımız Akseki, Elmalı, bunlardan sonraki dönem. Bunlar yine eskiye vukufiyetleri netti. Bunlar medrese hocaları yani.
Ya eskiye vukufiyetleri var ama eski yeni yöntemlerle derinlemesine tarihsel sürecini analiz edecek bir vukufiyetleri yok bunların. Yani biz yapıya vukufiyeti çok abartıyoruz. Yapıya vukufiyet gerekiyor tabii ya. Disiplinlerin yapısına vakıf olmak gerekiyor. Ama diyelim ki yeni dönemin gerektirdiği şekilde eski düşüncenin tarihsel bir derinlikle kavranmasına sahip değiller bunlar. Yeni yeni çalışmalar başlıyor. İşte İzmirli oturuyor. İşte İslam'da felsefenin tarihini kaleme alıyor. İşte Babanzade oturuyor. Ahlak düşüncesini kaleme alıyor. Ama bunlar böyle bizim bugün beklettiğimiz ve yapmaya çalıştığımız tarzda oturup İslam düşünce tarihi kaleme almıyorlar. Ama düşüncenin ana parametrelerine vakıflar. Yani temel ilkelerine, ana yaslandığı değerlere, temel dünya görüşüne vakıflar bunlar tabii yani. Bunlar alim adamlar ama bir düşünürden beklenecek performans bilgi bütünlüğü açısından yok. Bunların öyle bir şeye sahip olduğu söylenemez. Bunların değil sadece biz de değiliz şu anda. Yani içinde
bir gelişme de mi olmadı yani?
Gelişme oldu ama henüz öyle bir bütünlük oluşmadı bizde. Bizde de yok yani bu. Bu hocam bu çok zor bir hedef. Bu böyle konuşurken kolay konuşuluyor. Böyle ağzımızdan bu laflar kolay çıkıyor ama bu çok zor bir hedef. Biz şimdi İbn-i Sina, İbn-i Sina deyip duruyoruz ya. Ya İbn-i Sina yetişsin diye İstanbul uleması 400 yıl çalışıyor.
Hocam
yani bu zor bir hedef yani.
Yani Taftazhane dönemin fizik bilgisini de biliyor diyordunuz. Evet. Mesela geçmiş dönem uleması ile ilgili bunu söylüyorsunuz evet. Mesela. Yani bir kelamcı o dönemdeki üretilmiş olan bilgiyi yani bütün alanları kendi alanı gibi belki ihata edemese bile biliyordu yani. Haberdardı, bilgisi vardı.
Hocam açıklama gücünü ve zafiyetlerini biliyorlar. Hocam biliyor ne yani. Taftazhanesi? Nazzam biliyor, Cahız biliyor. Yani bunlar kendi dönemlerinde inceledikleri olguya dair muhtelif açıklama modellerine vakıflar. Buna vakıflar. Bilimler neyi başarıyor ve neyi başarmaktan aciz vakıflar. Bu idrak dönem dönem gelişiyor. Mesela Razi de zirveye ulaşmış. Hocam oturun bakın İbn Sina'nın kitaplarına, Şifa Külliyatına. İbn Sina bütün düşünce tarihinin neyi başarıp neyi başaramadığının farkında. Bu çok ilginç bir yani bu nasıl oluştu bunu anlamak çok zor ha. Bu çok zor bunu anlamak ama oluşmuş. Bütün düşünce tarihini dikkate alıyor. Bilinen düşünce tarihini kendi döneminde dikkate alıyor. Mesela neyi inceliyor? Duyguların nasıl oluştuğunu mu inceliyor? O zamana kadar söylenen her şey vakıf.
Hocam bir de o döneme kadarki olan bilgiyle bugünkü mukayese de edilemez ama. Bilginin hacmi anlamında.
Ya o dönemde çok zor Muhammed Hocam ya. Bu yanılsama ya. Gerçekten ha. Yani sen şimdi o dönem dedin. Taftazhane'yi mi konuşacağız?
İbn Sina'yı mesela düşün. Dördüncü asır işte.
Dördüncü asırda diyelim ki mantık konusunda yazılan kitapların toplamı ne olabilir?
Kaç? Bugünle mukayese edilemez.
Ya zaman. Bugünle mukayese edilemez olur mu? Dünya kadar kitap var. O gün de çok zor. 400 yıl uğraşıyorlar İbn Sina seviyesinde anlayabilmek için. Çok zor bunlar, kolay değil. Kitapların azlığı yanıltmasın sizi bugüne nispetle. İnsani bilgi zaten şu kadar birkaç tane kitaptan ibarettir. Yani sen yani diyelim ki ne alanı çalışıyoruz? Yani ahlak alanı mı çalışıyor? Ya mümkün mü ahlak alanında 20 cilt bilgi olmasa?
Değil ama hocam bugün ahlak bile kendi içinde çeşitli alanlara bölünmüş durumda. Şimdi ya hocam, hiç olmayan bir bilgi kümesi ortaya
çıkıyor. Ya o bilgi kümesi yalan ya, ne bilgi kümesi olacak? Hepsi bunların iki kitaptır normalde.
Ya İbn Sina bugünkü psikoloji bilgi birikimine sahip olması mümkün olabilir miydi? Yoktu ki zaten bugünkü gibi bir şey yani.
Bugünkü gibi bir şey, bugün yeni bir dönemden bahsediyor ama kendi dönemine vakıf.
Tamam ama işte ben de diyorum ki bugünkü ulemadan onu beklemek biraz haksızlık olmaz mı yani?
Haksızlık olmaz. Eğer filozofluk yapma iddiasındaysa olacak. Kusura bakmasın ya. Biz demiyoruz ki yani herkes böyle olsun. Öyle bir şey yok. Ama akademinin bütünlüğünü böyle olması lazım. Yani akademinin muhtelif alanlarının temsil gücüne haiz olması lazım. O akademi süreç içerisinde bu bilgi birikiminin üzerine çıkıp hepsini düşünebilecek insan yetiştirir.
Anladım.
Niye hocam düşünce tarihini yazarken elimize 3-4 tane adam kalıyor? Yani İbn-i Sina deyip duruyoruz ya, Farabi İbn-i Sina. Farabi'nin yaşadığı dönemde Bağdat'ta muhtemelen onlarca filozof var.
Tabii
öyle. Tabii. Diyorlar ki Kant'ın yaşadığı dönemde 300 tane filozof vardı Almanya'da. Kant gelmiş sadece.
Evet.
Yani bu böyle bir şey zaten. Yani bir adam işte o yüzyılları etkileyecek şekilde bütün o temaşayı gerçekleştirebiliyor. İnsani idrakin o seviyesini temsil edebiliyor. Böyle bir şey. Bizim uzun zamandır böyle bir değerlendirme yapma imkanımız yok elimizde. Yani buranın ne olduğunu iyi anlayalım yani. Öyle bir şey yok. İslam dünyasında böyle bir adam yok. Yani bahsettiğimiz dönem öyle bir dönem ki İslam dünyası. Bilgi alanı yeni ortaya çıkmış, bir sürü bilgi alanı. Klasik döneme dair güven sarsılmış. Birileri bu klasik dönemden intikal eden malumatı ve iddiayı sürdürmek istiyor falan. Yani bunu nasıl sürdürme çabası, nasıl sürdüreceğiz çabası içine girmişler vesaire. Dolayısıyla bunların başarılı olduğu, sorunları doğru gördüğü alanlar var. Bir, kendi dönemlerini düşünen insanlar olarak hocam. Yani Elmalı'da, Babanzade'de, Ziya Gökalp'ta, İzmirli İsmail Hakkı'da bunlar biraz önce arz ettiğim sorunlar istikametinde çaba sarf etmişler hocam. Ama bir başarıları var. Bize nispetle, bizim özellikle onlardan sonraki çalışmalarımıza nispetle bence buna şey de dahil edebiliriz. Muhammed İkbal'e de dahil edebiliriz. Yani o da başka bir
bizim havzada
böyle.
Bizim saydığımız isimler hep bu topraklarda.
Bu topraklarda evet yani. Yani kısmen kısmen değil. Yani temel şeyi çabası itibariyle son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'yi dahil etmeliyiz.
Zahid evet, yani. Kevseri de belki.
Zahid Kevseri de dahil etmeliyiz. Yani Kevseri biraz daha farklı bunlardan ama
evet.
Bunlar kendi dönemlerinin problemleriyle boğuşan insanlar tabiri caizse. O problemleri ele alan insanlar. Hocam bunları metinlerini okuduğumuz zaman uzun süre bir irtifa kaybı olduğu hissine kapılıyoruz. Mesela modern dönem düşüncesiyle yüzleşme, klasik birikimi de bu yüzleşme doğrultusunda hem klasiği hem moderni okuma çabasında mesela İkbal'de ve Babanzade'de olduğundan daha ileri gitmiş görünmüyoruz. Bakın. Klasik birikimin zihnimizde temsili konusunda bunlardan daha ileri çalışmalar yapıldı. Bunların dönemlerinden daha ileri çalışmalar yapıldı. Üniversite birikimi bunların o birikimini aştı aslında. Ama bunların çabası ana çerçeve olarak değişmedi. Yani ana problemimiz hala değişmedi. Ana problemimiz eski ile yeninin buluşturulması evet. meselesi.
Hocam kesmemiz gerekiyor. Süremiz bitti.
Süremiz bitti mi?
Ama şöyle izleyicilere söz verelim. Şu son konuştuğunuz bölümü biz bir gün bir masaya yatıralım. Onu ele alalım bir daha inşallah.
Evet yani biraz da böyle hocam bazıların müstakil konuşulması gerektiği için de yani.
Evet.
Bu uzuyor mesele.
Mesela İzmirli'yi baştan bir konuşmak gerekir bence.
Evet.
Yeni ilmi kelam iddiasını.
Mesela bizim fakültelerimizde şu anda kelam, İslam felsefesi gibi bölümlerimiz var ya, ataları bu şahıslar. Yani kaynağında tabii. bu şahısların çabaları var. Onları daha ayrıntılı değerlendirmek gerekiyor.
Çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Allah
ederim.
Allah razı olsun. Bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın inşallah.